Esir Şehrin Mahpusu, Kemal Tahir.
Ayrım 33.
Dava vekili olduğundan cerbezeliydi. Namuslu olduğundan da hem ateşli hem kırıcı. Benim gibi düşünenlere yılgın derdi, ötlek derdi. Siz farkına varmadan sorumluluktan kaçıyorsunuz derdi. Politikaya temiz iş diyen kim yahu derdi. Tevfik Fikret'i çabucak yıldığı için ayıplar, korkulacak şeyin namussuzları kullanmak değil, namussuzluğa alışmak, namussuzluğun içine yerleşip rahatlamak olduğunu söylerdi. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı derler sözüne ne yapalım diye rahatça gülerdi de işi bu yönden tutup yüzüne gözüne bulaştırdığını, yedek subaylığını isteyip canını cepheye attığını, yani kendi inancı ölçüsünde düpedüz kaytardığını aklına bile getirmezdi. Büsbütün haksız mı? Yerine göre, işine göre, çağına göre düşünülürse, evet, büsbütün haksız. Bunun yeri, işi, çağı filan yok. Köprüyü geçene kadar ayıya neden dayı diyorsunuz? Köprünün başını ayı tutmuş gibi geliyor. Ayıyı tepeleyip geçmek zor. Dayı deyip sıyrılmak kolay diyorsunuz. Girdiğiniz yolda köprü bir tane olsa belki haklısınız. Girdiğiniz yol politika. Durmadan köprü geçeceksiniz. Güç yetirebileceğinizi aklınız yatsa ilk köprüde ayıya dayı demezdiniz. Daha birinci köprüde kolaya kaçtığınızı gören namuslu insanlar sizi bırakacak. Tevfik Fikret'ten kopup Ali Kemal'le kalıyorsunuz. Ayıların arasına büsbütün güçsüz giriyorsunuz. Her köprüyü geçtikçe arkanızda ayıların tuttuğu köprüler bırakmaktasınız. Peki biraz ileride dört yanınızı çepeçevre kuşatan ayıların istediklerini nasıl yapmamazlık edebileceksiniz? Bir zaman sonra artık paralanmayı göze almanın bile faydası kalmayacak. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek, ayılara yem olmayı başından kabullenmek demektir. Elinin tersiyle Naima tarihinin cildine yavaşça vurdu. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı derler. Sözü su katılmamış Osmanlı sözüdür. Osmanlıların tarihleri boyunca iki karışlık köprüleri bile neden geçememiş olduklarını bundan daha iyi anlatan bir başka söz yoktur. Osmanlı hiçbir zaman ayılara dayı demeden köprü geçmeyi göze alamadı. Bugün bile İstanbul'un politikacıları Ankara'yı ayılara dayı demediği için yadırgıyorlar. Sırıtan sefere parmağını salladı. Ulan avanak katır. Hadi ben biraz aklım başıma geldi sanıyordum da gülüyorum. Ya sen niye sırıtıyorsun? Yıkıl. Kamil Bey yatmadan önce dişlerini yıkamaya giderken saat 11'e 10 vardı. Veznedar Sıtkı Efendi'nin odasından tavla şakırtıları geliyor. Nuh Bey keyifli keyifli bağırıyordu. Ulan Teresler, 1-5-4, şu Sıtkı kodoşunu apışsın oğlum. Kamil Bey dönüşte hemen soyunmadı. Duvarların üstünde nöbet bekleyen jandarmalar aralık aralık düdük çalıyorlardı. Lodos artmış, denizden dalga dalga yosun kokusu getirmeye başlamıştı. Bu koku bir yandan ciğerlerini sıkıştırıyor, bir yandan tepedeki ampulün ışığını sanki azaltıyordu. Kalkıp kapıyı açtı, bir cigara yaktı, Don Kişot'u alıp uzandı. Gelişi güzel karıştırırken birinci kitabın 33. bölümünde bir şiire rastladı. Ölümde yaşamayı arıyorum, mahpuslukta hürlüğü. Kancıklıktan mertliği bekliyorum, sağlığı hastalıktan. Olabilmezlerden umuyorum, olabilirlerin benden esirgediğini. Bu şiiri sanki kendisi süzmüyor, yüksek sesle Nuh Bey okuyordu. Nuh Bey'in umuttan umutsuzluğa, sevinçten acıya, korkudan korkmazlığa kolayca atlayan bakışları gözünün önüne geldi. Bu bakışlardaki değişmelerin hepsinde birleşik bir nokta vardı. Nuh Bey dünyaya hokkabazın oyun hilesini yakalamaya çalışan bir küçük çocuk gibi hem kurnaz hem dalgın bakıyordu. Nasılmış ulan Meznedar? Ulan kaç kere söyledim, sen benim oyuncum musun? Ayak sesleri yaklaşıyordu. Kamil Bey geçmese, girse biraz diye beli belirsiz doğruldu. Siz daha uyumadınız mı azizim? Hayır uyumadım, buyursanıza. Uykunuz yoksa buyurun rica ederim. Demek biraz laflayalım mı? İçeri girmeden durdu, kafasını dikip potinlerin burnunda yükselerek birine meydan okur gibi geldiği yana baktı. Veznedar Sıtkı Teresi'ni Allah'ın izniyle bitirdim. Kamil Bey, 50 kuruşunu aldım. Bir hafta aklını başına toparlayamaz. Zarda teres olduğundan biz iki teresle boğuşuyorduk. Mehdi'yi de sayarsak bunlar 3 olurlar. Ulan mızıkçı dürzü, bu herif bunca yıl İstanbul şehrinde veznedarlık edermiş de benim nasıl haberim olmamış? Keyifle seslendi. Ulan Sefer oğlum, şuradan bir iskemle kap gel. Evet, nasıl haberim olmamış? Olsaydı ne yapardınız? Bu da sorulur mu? 31 Mart patırtısında Hamdi Çavuş rezilinin yanına itileyi verirdim. Sultanahmet'te sallandırırlardı. Pislik temizlenirdi. Fırsat eldeyken böylelerin hakkından gelmedik de halt ettik. Sefer'in koşturduğu iskemleye oturdu. Sağ ol katır oğlum. Şimdi bize bir de kahve yaparsan yok mu ya? Sen kahveleri yap, biz kendi başımıza içeriz. Ayrıca seni yormayız. Kitabı yeni görmüştü. Okuyacaksanız ben gideyim. Ben çoktandır okuyamıyorum. İçim sıkılıveriyor. Demek gazetecisiniz. Arif Bey sağ olsun, şakacıdır. Geçenlerde birini az kalsın bize ordu komutanı diye yutturacaktı. Herifi iyice kurup göndermiş. Teres şuradan vurdum, buradan çevirdim, şu kadar esir aldım derken kuşkulandım. Bize söker mi? İki zorlu soru sordum, apıştı. Yıkıl. Şimdi senin kemiklerini kırarım köpek diye gürledim. Sırıtarak savuştum. Kamil Bey'in uzattığı paketten cigara alırken keyifli keyifli gülümsüyordu. Kendi kendine konuşur gibi söylendi. Topu teres bunların. Bunlar teres de dünya teres değil mi? Biraz daldı. Evet. Bu dünyanın yuvarlaklığına aklım yattı. Yuvarlak. Yuvarlak olduğundan dönek. Dönek olduğundan cıvık. Yürekli baba yiğitlerin işi çetin Kamil Bey. İşi çok çetin. Sağ olsun bizim Arif Bey'e bakarsan dünyada herkesten kuşkulanacaksın, babandan bile. Peki o zaman arkadaşlık nerede kalır? Dostluk, ittihatçılık. Niyazi'ye kızıyor. Söylediklerini duydunuz. Bakarsan azıcık doğru gibi ama nice doğru görünenler yanlış çıkmadı mı? Bence insan en çok görünüşe aldanıyor. Doğru sandığınız yerde yanılıyorsunuz. Sabahtan beri düşünüyorum. Bence ya bu sizin Niyazi bir başka Zeybek Niyazi'dir ya da bu işin içinde bir büyük mesele vardır. Mesele dedimse vatan millet meselesi. Sabahtan beri düşünüyorum. Kafam kazana döndü. Hayır, olamaz. Benim Niyazi kötü olan değildir muhterem. Kötülük bu çamur dünyada. Eskiler dünyanın ucu uzun demişler. Neden demişler? İşlerin iç yüzü geç anlaşılıyor da ondan. Bugünlere geldi mi ucu büsbütün uzadı cenabetin. Uzadı ki yetişmeye ömürler yetmez oldu. Biz işe ha düzeldi ha düzelecek diye başladıydık. Ne zaman başladıydık? Dur bakalım, şimdi yıl 1921 mi? Evet, 1921 ise biz kolları paçaları sıvadığımız zaman yıl 1895'ti. O zamandan bu zamana ne kadar olmuş? 26 yıl. Evet, biz 26 yıldan beri düzeldi düzelecek sayıklamasındayız. 1895 yılında kaç yaşındaydınız? 19-20. Harp okulunu o yıl bitirecektik. Namussuzlar aman vermediler. Nasıl yakalandınız? Yasak bir şey okurken mi? Değil. Ben tıbbiyelerle beraber yakalandım. Tıbbiyeden Rıfat Gedikpaşa ile Saffet Beylerbeyi. Üç arkadaş bir semtliyiz. Grup başımız Rıfat. Şuradan buradan beyannameler buluyor. Nereden? Nuh Bey ayıplamış gibi gözlerini belertti. Nereden diye sorulmaz. Hiçbir şey sorulmaz. Neredense nereden. Alıp geliyor. Şuraya buraya atıyoruz, yapıştırıyoruz. Nerelere? En çok cami avlularına yapıştıracaksın. Medrese pencerelerinden içeri atacaksın ki okunsun. Bekçisiz fukara türbeler vardır. Bunları tomarla bırakırsın ki birileri gelsin alsın da dağıtsın. Tanımadığınız birileri mi? Evet, tanımadığımız. Birçok mahalle bekçileri de bizim gibilere yardım ederlerdi. Polis devriyesini gördükleri zaman bir sopa vuruşları vardı ki parolaydı. Onu biz anlardık. Kağıtlarda neler yazılıydı hatırınızda mı? Geçmiş gün vatan, millet, hürriyet, istibdat üzerine yaman şeyler yazılı. Ahmet Rıza Bey'in, Doktor Bahattin Şakir Bey'in, Doktor Nazım Bey'in kalemlerinden çıkma ateş parçaları. Bir ikisinin başlığı aklımdadır. Sarı beyannamenin başlığında "Ya eyyühellezi amenü etteku" yazılıydı. Bir de kırmızı kağıda basılanı dağıttık. Onun da başlığında "Millet gidiyor, himmet ümmete kalıyor." Bunda Hamit Rezili kaç milyon lira borç almış, kaçını cebine atmış, meteliğine kadar yazılıydı. 1895 yılı Ramazan'ında posta başımız Rıfat Gedikpaşa, "Arkadaşlar, mübarek Ramazan'da beyanname dağıtmak el vermez," dedi ya. "Ya," dedik. "Önümüzde kocaman Kadir Gecesi var. Millet 7'den 70'e Ayasofya Camisi'ne toplanacak. Paçaları sıvayalım, mahkeme-i kübrayı dağıtalım gitsin," dedi. "Olur," dedik. Üç tane molla cübbesiyle sarık bulmak bana düştü. Saffet de mahkeme-i kübradan yeteri kadar bastıracak. Böyle şeyleri basan basım evleri de var mıydı? Ne gezer, çoğaltma makinesiyle basılıyor. Nedir bu mahkeme-i kübra? Acıklı bir şaşkınlık. Nuh Bey'in kuru suratını kalın bir maske gibi örtüverdi. "Okumadınız demek. Mahkeme-i kübrayı. Sahiden mi görmediniz? Olur mu hiç? Benimle eğleniyorsunuz." "Hayır, sahiden okumadım." "İnanmam." %100 okumuşsunuzdur." Durakladı. Aklınızdan çıkmış demeye dili varmadığı belliydi. Mahkeme-i Kübra'yı okumamak olmaz. Dünyada ondan üstün eser yoktur. İlk okuduğumda beni bir ağlama sardı ki az kalsın tıkanacaktım. Cigarayı içine çeker gibi içti. "Evet, Mahkeme-i Kübra milleti uyarmakta çok işler görmüştür. Bakarsınız 8 yaprak ama her biri ateş parçası. Okurken size dehşet el verir. Düşünün, yüce peygamberimiz geliyor da Sultan Hamid'i Ayasofya Camisi'nde milletin gözü önünde yargılıyor. Yıl 1895. Bir cuma günü Ayasofya'nın İçi dışı dolu. İnsan denizi çalkalanıyor ki uğultusu göğe vuruyor. Peygamberimiz 4 halifesini arkasına almış, daha arkasında bütün yakınları camiye gelmiş. Ertuğrul Gazi'den Sultan Mahmut'a kadar bütün Osmanoğulları da camideler. Peygamberimiz günlerden cuma olduğu halde öğle namazı kılınmamasını emrediyor. Çünkü Hamit'in padişahlığını da halifeliğini de sakat saymakta. Halifelik sakatlanırsa cuma hutbesiz kalır. Meğer Abdülhamit'i getirmek için Yıldız'a zaptiyeler gönderilmiş. Pinti Hamit arkasında hırsız vezirleri, kanlı paşaları, imansız hafiyeleri, nursuz cellatlarıyla Mahkeme-i Kübra'ya çekiliyor. Risalenin adı neden Mahkeme-i Kübra, şimdi anladınız mı? Bu yüce mahkemenin baş yargıcı peygamberimiz. Yavuz Sultan Selim gibi, Kanuni Sultan Süleyman gibi, 4. Murat gibi tarihe şan vermiş yiğit padişahların kimi davacı oluyor, kimi tanıklık ediyor. Sonunda peygamberimiz Hazreti Ömer'le Yavuz Sultan Selim'e dönüyor, "Buna ne ceza verelim?" diye soruyor. İkisi birden "Ölüm" diyorlar. Hamit'le rezil uşakları "Bize acıyın" diye çağrışmaya başlıyorlar. Nuh Bey gözlerini kuruladı, sesi titriyordu. "Belki 100 defa okudum. Her seferinde işin burası geldi mi çocuk gibi gözlerim yaşarır. Öldürüyorlar mı?" "Hayır. Peygamberimiz öyle bir herifin pis kanıyla elini hiç kirletir mi? Halifeliği padişahlığı üstünden sıyırıp aldım diyor. Canını da bunca yıl inlettiğin millet ister alsın ister bağışlasın.
Ayrım sonu.